Herkese merhaba. Proje yönetimi sohbetlerinin ikinci sezonunun üçüncü bölümündeyiz. Üçüncü videomuzu çekiyoruz. Önceki videolarımızda yorum yazılmasını rica etmiştik. Yorumlardan bir tanesi kurum kültürü ve proje yönetimi üzerine geldi. Şimdi biz de bu videomuzda kurum kültürünü ve projelere etkisini birlikte konuşarak bu videomuzun içeriğini oluşturacağız. Önce kurum kültürü diyelim isterseniz. Savaş Bey, ne dersiniz? Kurum kültürü nedir diye sorsam böyle bir başlangıç yapsak.
Şimdi biraz da şahsi böyle çok sözlüklerden ya da ansiklopedilerin doğru tanımlarını yapamayabilirim ama hani kültür dediğin zaman insanın geçmişinden gelen bilgi ve birikimlerin bir bütünü olarak görüyorum ben. Sonuçta bir aile kültürümüz var, işte toplum kültürümüz var, okul kültürümüz var gibi bakınca aslında geçmişten gelen bir birikim var ortada. Hatta böyle bazı alışkanlıklarımız var. Yüzlerce, binlerce yıldır aileden çocuğa böyle aktara bugüne kadar gelmiş. Biz de böyle bilinçsizce yapıyoruz gibi. Şimdi kurum kültürü deyince de şöyle bir şey var. Aslında hiçbir kurum kültürü olarak doğmuyor. Yani bu hissedarlar ya da o fırsatı görenler, ihtiyacı görenler, bir kurum kurmak isteyenler, her kimse aslında bir yol haritası çizip yola çıkıyorlar. Biz şöyle bir işletme kuralım, kurum kuralım. Sonra da işte büyürüz, gelişiriz. Bir takım işler yaparız, ürün ve hizmetler sunarız diye. Ve o kurum açıldıktan sonra işler yapılmaya başladığında ortaya bir kültür çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Aslında kurumların ilk kültürü o kurumları başlatan insanların kültürü. İş yapma tarzları, alışkanlıkları. Herkes onu işine yansıtmaya çalışıyor. İşi daha iyi yapabilmek için uyarlamaya çalışıyor. Bir yandan da hani sektör olsun, dış çevre olsun, yaşadığınız toplum olsun, onun kültürüyle de uyumlanmak zorundasınız. Siz işinizi bir noktaya getirip ya da daha ileri bir noktaya götürmek istediğinizde yavaş yavaş bir takım şeyler kalıcı olmaya başlıyor. Sizin iş yapış tarzınız bir yönteme, bir sistem oturmaya başlıyor. Ben bunu kurum kültürü olarak görüyorum. Ve doğal olarak hani şirketler büyüdükçe projeler başlıyor bu sefer. Biz projeler yapalım. Projeleri yapan o insanlar da şirketin iç dinamikleriyle çalışıyorlar. O kurum kültürüyle ters düşecek bir şeyin olmaması lazım. Ama bu sefer projelerin başarılı olması için ihtiyaç duyulan bir takım yaklaşım veya teknik veya modellerin biz şey olduğunu görüyoruz. Kurum kültürümüzde bu böyle ama bu da bu projenin başarısına engel oluşturuyor. Benim de genellikle söylediğim şey hani kurumların bir para harcama, bir satın alma yapıları var. Bunu da prosedür ediyorlar, politikalarla destekliyorlar. Belli bir yöntemle yapıyorsunuz satın almayı. Bu da çok mantıklı. Fakat proje işte bitmesi gereken agresif bir zaman olduğunda veya belli konuların hemen halledilmesi gerektiğinde orada projeyi yönetenler veya proje ekibindekiler diyorlar ki bizim kurum kültürümüzde satın alma böyle bizi yavaşlatıyor. Yani orada biraz nedenlere bakılmasını, bizim kurum kültürümüzde bu neden böyle, niye böyle yapıyoruz? Biraz buna bakılması gerektiğini düşünüyorum ama projelerde kurum kültürü uyumlanmamız gereken bir şey diye düşünüyorum. Ama kurumların da kültürünün zaman içinde evrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Seni bilmiyorum, bu konuda bir düşüncen var mı?
Tabii ki ben de şöyle bir giriş yapayım. Aslında kurum kültürünün tanımına baktığımızda şöyle bir şey var. O şirketi oluşturan bireylerin, çalışanların başta patron, yönetim olmak üzere sonra da böyle aşağı doğru bir hiyerarşik sırayla üzerinde anlaştıkları bir takım varsayımlar var. Değer yargıları var. Artı bir takım alışkanlıklar, davranışlar bütünü var. İşte kurum kültürü bunların hepsi aslında. Bu arada kurum kültürü o kadar etkili ki Peter Drucker'ın söylediği bir şey var. Kurum kültürü strateji kahvaltıda yer diye bir ifadesi var. Bu ne demek? Yani istediğiniz kadar siz şunu yapacağız, bunu yapacağız, 5 sene sonra şurada olmak istiyoruz gibi söylemler geliştirsin üst yönetim veya yönetim kadroları. O kurumun kültürü aslında söylediğine denk geliyor. Bir anda stratejilerin önüne geçebiliyor. Bu yüzden kurum kültürünü bir şirketin üst yönetimi görmezden gelemez. stratejilerini belirlerken, o stratejilerin şekillenmesinde kurum kültürüne dikkat etmesi lazım. Şunu da söylemek lazım. Şirketin kültürünün oluşmasını sadece o şirketin üst yönetimine bağlamak da bence yeterli değil. Çünkü sonuçta şirket bir ülkenin içinde belirli ülke insanlarınca bir araya gelmesiyle şirket kültürü oluşuyor. Global şirketlerde bile farklı ülkelerde işte şubeler diyelim, fabrikalar diyelim, çalışmaları olan şirketlerde A ülkesinde aynı işi yapmanın yöntemi başkayken B ülkesinde aynı işi yapmanın yöntemi farklılaşıyor. Demek ki şirket kültürü buradan şunu da söyleyebiliyoruz. Yani ülkenin karakteristiğiyle de alakalı, o insanların karakteristiğiyle de alakalı diyebiliriz. Biraz daha detaya gireyim. Sektörel kültür var bir de. Şirketlerin yine üstünde. Yine burada çok basit bir örnek, sağlık sektöründe çalışan insanların kendi terminolojisi, kendi iş yapış biçimleri, ayrıca ne diyelim, o sektörün barındırdığı risklerin büyüklüğü, virgül savunma sanayinde çalışanların içinde bulunduğu iş yapma yöntemleri gibi faktörler de şirketin kültürünün oluşmasında önemli etken. Onun için önce bir ülkeyi en üste koyup altına sektör, altına şirket diye böyle bir katmanlı düşünmek lazım. Böyle bir ayrıştırma yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Onun için şirketler, çok özür dilerim, bir şey daha soracağım. Şirketin üst yönetimi stratejisini belirlerken içinde bulunduğu ülkeyi veya farklı ülkelerde iş yapıyorsa o ülkelerin kültürlerine dikkat etmeli ve içinde bulunduğu sektöre göre stratejik kararlarını vermesi gerekecektir.
Şimdi işte senin yaptığın tanımın bir alt kırılımına ince, üst yönetime geleceğim. Aslında şimdi üst yönetimden iki türü de üst yönetime geliyorlar. Bir tanesi kurum içindeki patikayı tırmanarak oraya gelebilirler. Veya paraleldeki bir kurumdan, aynı sektörde olması zorunlu değil ama belli bir deneyim sahibi oldukları için üst yönetime geçebilirler. Şimdi orada kişinin geçmişinden biriktirdiği bilgi birikim dediğim için üst yönetimin ne biriktirdiği, hangi bilgiye sahip olduğu bir anda özellikle bizim ülkemizde yukarıda yönetim değiştiğinde bir anda iş yapma şekilleri ve şeyi değişebilir. Çünkü şimdi kurumsallaşma dediğimiz şey de aslında sistemin içinde insanlar ya da yöneticiler olmasa bile o sistemin ilerleyebileceği bir yapı olması. Benim yorumum o. Çoğu zaman kurumsallaşma işte dokümanlar, politika, prosedürler. Hayır. Ben kurum kültürünü de hiçbir zaman politika, prosedüre bağlamıyorum. Çünkü yazılanın aslında hiçbir önemi yok. Yaşanan neyse kültür o. Şimdi yaşananı da belirleyen aslında insanlar. Yani ekosistemin merkezinde, şirketlerin merkezinde insanlar var. Ve ben orada da kendi deneyimlerimden hareketle yöneticinin kökeni, yöneticinin deneyim ve birikimi belli alanlardaysa, mesela işte daha denetim odaklı bir altyapısı olan bir üst yönetim daha sıkı bir yönetim sergilerken, daha böyle satış pazarlama odaklı bir yönetici veya teknoloji yatkınlığı yüksek bir yönetici çok farklı yönetim tarzları sergiliyor. Hani o yönetici liderlik tanımları evet kitaplarda belli ama aslında üst yönetim o hedeflerini gerçekleştirebilmek için bir tarz koymak zorunda ortaya. Başarmanın yollarını ve bütün şirketi de o yolculuğa ikna etmek zorunda başarıya doğru giderken. Şimdi orada yöneticinin rol model olmasını kurum kültüründe çok önemsiyorum ben. Çünkü yönetici bütün kurum kültürünü değiştirebiliyor. Şimdi yani bir kurumun kültürü aslında yönetici geldiğinde o anlamda katılaşmış kurumlar da biliyorum. Yani kurumun kültürü yönetici gelirse gelsin değişmiyor ama öyle bir yönetici geliyor ki bütün şirketteki yapıyı, yöntemi çok değiştirebiliyor. Burada projelerin kurumda kapladığı alan. Onu da ben şöyle tarif etmeye çalışıyorum. Projelere harcadığınız para ne kadar çoksa diyorum mesela. Demek ki sizde çok alan kaplıyor. Ya da projelerin faydası sizin şirketteki faydaların ne kadarını dolduruyor. Bazı şirketler, operasyonel şirketler, hani projelere harcadıkları para ya da projelerin getirenin etkisi de çok değil. Ama o alanda büyük olan projelerde proje yönetimi bakış açısından kültürünü, yani proje yönetmek değil de o hep tarifimiz var ya, proje yönetimi yapmak konusunda projeleri belli bir sistemikle düzenli yapmak konusunda bir altyapısı, bir birikim, bir geçmişi yok ise bu projeler üzerinde bence çok olumsuz etki yaratabiliyor. Çünkü halledin bu işi diyerek kenara çekildiğinde yönetici ve aşağısı da o zaman rastgele aklına geldiğince davranmaya başladığı zaman, bu arada bir de kurum kültürü biz bunu böyle yaparız, şöyle yaparızlar girdiğinde, projenin başarılması için de yapılması gerekenlere engel olduğunda bence sıkıntı başlıyor. Yani yöneticilerin o konuda rol model olmaları ve proje yönetimi anlamında projelerin alan kapladığı şirketlerde diyeyim, önemli olduğu şirketlerde proje yönetimi kültürünün kurum kültürü içinde alt bir başlık olarak benimsetilmesi, insanlarda farkındalık yaratılması, proje yönetimi dendiğinde o ortak dil dediğimiz birçok konunun kültürün bir parçası değil, bizim Türkiye'de yaşıyor olduğumuz noktada Türkçe bizim kültürümüzün bir parçası. Aynı dilde konuşmadan anlaşamıyoruz. Bu aynı şekilde projelerde de geçerli. Veya birbirimizin değerlerine, işte adetlerine, alışkanlıklarına olan saygımız ve sevgimiz gene projelerde farklı paydaşların bir arada iş yapması için kurumlarda düzenlenmeli ve uyarlanmalı diye benim düşüncem. Ben de çok uzun konuştum, azıcık susayım.
Estağfurullah.
Tamam.
Bir hikaye anlatayım. Yakın bir arkadaşım üniversiteden sonra Kanada'ya gidiyor. Eşiyle beraber havacılık sektöründe çalışmaya başlıyor. Çalıştığı şirkette satın alma süreçlerini yönetiyor. Belirli bir kademeye geliyor. İşte evleri oluyor, çoluk çocuk falan derken bundan 3-4 sene önce Türkiye'ye geri dönüyorlar. Burada bir şirkete giriyor. Girdiği şirkette şöyle bir şey yaşanıyor. Bir toplantı esnasındalar. Genel müdür yardımcısı var. Bu benim arkadaşımın müdürü var ve benim arkadaşım 3 kişiler yani toplantıda. O genel müdür yardımcısı müdürle konuşuyor. Benim arkadaşım da arada bazen laflara giriyor, sözlere giriyor. Biz Kanada'da şöyle yapıyorduk, biz Kanada'da böyle yapıyorduk. Bunu şu şekilde yaparsak daha iyi olur gibi önerilerde bulunuyor. Bu yaşadığı ilk ilginç olaylardan bir tanesi. Yani tam kurum kültürünü anlatmak için bir yerde dile getiriyor. Dışarıya çıkıyorlar, toplantı bitiyor. Müdürü arkadaşıma diyor ki, ismini söylüyor işte bir şey hanım. Biz müdürlerimizin yanında pek konuşmayız gibi bir söylemle bu yaptığının büyüğe saygısızlık vardır ya bizim kültürümüzde. Büyüklerin yanında konuşmaz küçükler diye öğretilir ya. Ve bunun iş hayatında olduğunu lütfen hayal edelim. Bu gerçekten felaket bir şey. Çalıştığı şirketten 3 ay sonra ayrıldı. Aradan 2 sene sonra ailecek tekrar Kanada'ya geri döndüler. Bu üzücü taraflarından bir tanesi ne yazık ki. Söylemek istediğim orada anlattığı mesela bana şunu söylüyordu. Ben şirkete girdiğimde Kanada'da şirkete girdiğimde o şirketin büyük olmasına rağmen genel müdür, şirketin genel müdürü daha yeni başlayanlara gelip sabahtan birinci gün sabahında ailemize hoş geldiniz diye tanışma yaşandığını, öğle yemeğine kadar beraber zaman geçirdiğini, yemeği beraber yediklerini yeni çalışanlarla beraber. Buradaki şirkete girdiğimde dedi, genel müdürü ben 2 ay görmedim. Genel müdür hani bir günden bir güne de hoş geldiniz falan demedi. Ve işte bize bir yöneticim vardı, onunla bir tek muhatap oldum. Daha üst kademelere ulaşmam zaten mümkün değildi. Ama öbür tarafta aynı şeyler değil, farklı farklı durumlarla karşılaşıyorduk. Yani o zaman hiyerarşi, o üst kademe, ast vesaire diye giden hiyerarşi ailemde nasılsa bazı şirketlerimizde aynı devam ediyor sanki. Ve bu hala devam ediyor. Yani yıl hani 2021 diye konuşuyoruz. Daha bir şeylerin değişmesini bekliyoruz. Tabii farklı olan şirketler yok mu? Teknolojiye dayalı şirketler veya şirketin belki de o üst kademelerin yine demin senin söylediğin gibi bakış açısı, insanları yönetme yaklaşımı farklı sonuçlar doğurabilir. Fakat o alışık olduğumuz genlerimize işlemiş olan aile kuralları şirketlerimizde yaşandığında bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Saygı ayrı bir şey ama hani o bilgi birikiminin, deneyiminin paylaşılmaması veya bunun değer görmemesi ki bir insanın motivasyonu çok büyük oranda kıran bir şey. Bu yüzden işte insanların çalışma hevesi kaçabilir. Kültürün buna engel olmaması lazım aslında. Yani kültürün bunu destekleyecek yönde olması lazım. Fakat ne yazık ki böyle ilginç yaşanan olaylardan bir tanesini paylaşmak istedim.
Valla ben de öyle çok anı var. Hemen ben birkaç tane böyle
Arka arkaya sıralarım.
yani o
Biliyorum.
benim mahvettim ben şimdi
Çok güzel oldu o zaman.
Kurum kültürü dediğin zaman benim en çok sorduğum şeylerden birisi kurumlarda, burada işler nasıl dönüyor? Ya ben şeyi sormuyorum diyorum, prosedür kural kitabı değil. Ben ilk bankacılığa başladığımdaki ilk gün bana verilen uyarılardan birisi kahverengi takım elbise giymeydi. Öncesinde bilmiyordum. Ama sonra gördüm ki bankacılık içinde kahverengi elbise giymek, o konuda bir takım şehir efsaneleri de var. Anlatıldı. Onu burada bahsetmeyeceğim. Ama bir şekilde bankacılar kahverengi takım elbise giymiyorlar. Takım elbise altında beyaz çorap giymiyor. Bu estetik olarak da çirkin, kabul edilmez bir şey olarak oturmuş. Ama herhangi bir kıyafet kılavuzunda, ki bunun sonradan birkaç bankada olduğunu ama diğer bankalarda olmadığını öğrendim. Yani bu yazılı olmayan bir şey. Şimdi ben orada şeyi görüyorum. Şimdi projelerde biz motivasyonu anlatırken şey diyoruz. Kişinin kabul görmesi, kendine ait hissetmesi. Şimdi o kişinin kendini kabul etmesi ya da ait hissetmesi kısmında kurum kültürüyle uyumlu olmadığınız zaman bir dışarıda kalmak, itilmek gibi bir şey söz konusu bir kere. Yani oraya aykırı düşmek, orada radikal olmak bence işe yarayan bir şey değil. Kültüre hükmetmeye çalışmayı çok doğru görmüyorum. Bu bir. İkincisi, benim gözlemimdir bu. Hiçbir bilimsel açıklaması yoktur. Onu da söylüyorum şimdi başında. Avrupalı ve bizim ülkemizde ve Avrupalı ülkelerde biz genellikle sınava son gün çalışıyoruz. Şimdi bizim sınav yaşam döngümüz bize 15 gün önce söylenmesiyle, ama biz son gün çalışırsak geçeriz diyerek, ki bunun hani dünyada da öğrenci sendromu diye bir karşılığı var. Öyle sırf bize özgü bir şey değil tabii ki. Yani aslında önce biz 14 gün bekleriz, sonra bir gün çalışır gireriz diyoruz. Yani 15 günlük efor harcamamız gereken bir sürede sınava yayabileceğimiz bir eforu son güne yığıyoruz. O son günde çok çalışıp yoruluyoruz. Ha, sonuç başarılı. Evet, çoğu insan da başarılı. Bir şey demiyorum ama benim Asya kökenli firmalarda gördüğüm, sektörü de söylemeyeceğim, aynı sektördeki Avrupalı, Amerikalı firmalarla Asyalı firmalarda gördüğüm, ortalama bir yıllık bir projenin son 2 ayında Avrupalı ve Amerikalı firmalar çok yoğun çalışıyorlar. Çünkü ilk 10 ay çok sakin gidiyorlar. Fakat 10. ay yahu deadline'a yaklaştık diyorlar. Deli gibi çalışıyorlar. Son bir hafta acayip 24 saate yakın çalışıp öyle çok yorgun bir şekilde iş bitiyor. Asyalı firmalarda ise proje başladığı anda ilk 2 ay, 3 ay gece gündüz demeden çalışıp ortaya bir şey koyuyorlar. Yarım yamalak, eksik, çalışıyor çalışmıyor çok önemli değil. Ondan sonraki 9 ay boyunca her ikisinde de süre aynı, bir yıl. Fakat Asya kültürü, bakın, kültürün iş yaşamına yansıması, işi başında çok sıkı tutmak, ortaya bir şey koymak, kalan 9 ayda olası aksaklıkları, değişiklikleri rahat rahat yapmak üzere. Bu tamamen kültürel bir farklılık. Aynı Asya kültüründe yöneticiler ilah gibi. Böyle şey, karşısındaki neredeyse yere yatacak gibi. Öbür tarafta isimle hitap etme var. Avrupa, Amerika'da mesela biz de orada aradayız. Bizde hem bir saygı vardır ama biz çok isimle de hitap etmiyoruz. Bilmiyorum ona doğru dönüştük mü, dönüşüyor muyuz? Yani ben bir tane kurumda bugüne kadar bana ismimle hitap et diyen bir direktörün ısrarını gördüm. Başka hiçbir kurumda görmedim. Bana da ısrar etti ama ben diyemeyeceğim size dedim. Çünkü benim kültürüm sizi bayan şu demek üzerine, yani hanım üzerine demek dedim ben. Ben diyemem dedim, yani kusura bakmayın. Çok rahat hissetmiyorum dedim kendime. Hani ben de altyapı yok çünkü. Öyle bir altyapı yok. Dedim siz üst düzey bir yönetici. Ben eğitmenim. Biz arkadaş değiliz, dost değiliz. Benim kafamdaki kalıplar dedim. Belki eski kafalıyım ama nasıl değiştireceğimi bilemiyorum dedim. Çünkü kendi kafamızda kültürel koyduğumuz kodlar da çocukluktan gelirken kendimde benim şeydir. Birine abi abla demeye başladıktan sonra asla isme dönemiyorum ben. Çünkü benim kafamda, beynimde artık o. Ya artık sen de büyüdün, artık birbirimize isimle hitap edelim. Ben onu değiştirmem mi gerekiyor? Ondan da emin değilim. Ama tabii şey de var, şimdi kurum kültüründe bence konuşmamız gereken bir konu daha var. O önemli gördüğüm bir şey. Kuşak farklılığı, kuşak kültürüyle kuşak kültürünün birbiriyle anlaşması, anlaşamaması. Sonuçta her kuşak bir önceki kuşağın, işte bir önceki kuşak bizim yöneticimizdi. Biz etkilendik, bir şeyler aldık, bir şeyleri değiştirdik. Bizden sonraki kuşağı uygulamaya başladığımızda aşağıda başka bir kültür olduğunu gördük. Bu bence zaten yüzyıllardır bütün dünyada olan bir şey. Yani bu ne 1900'lü yıllara, bu yıllara özel bir şey, hep vardı. O kuşaklar arası bir şey. Ama orada da kuşakların, ben profesyonel anlamda aynı dili konuşmak, birlikte iş yapmak konusunda çok güzel işbirlikleri falan yaptığını görüyorum. Hani şikayetler, o öyle yapmış, bu böyle yapmış, istisnalar her zaman olacak. Ama bence orada iki farklı kuşağın birbirini anlamasının yarattığı sinerji çok yüksek. İkisinin de çok faydası var. Birini diğerini itmesini de doğru görmüyorum. Her ikisinin çok farklı renkleri ve lezzeti olan kuşaklar, o ortadaki rengi ve gücü çok iyi kullanmak mümkün. Ve hani kurum kültürü kendi içinde zamanla gelişen ve değişen de bir şey, ama yine büyük kurumların da çok kolay değişemediğini biliyorum. Bu dünyada da böyle. Bu arada bunların hiçbiri Türkiye değil. Bugün dev bir holdingi bugünden yarına değiştirmeniz mümkün değildir. Yani çünkü en ufak bir şey değiştirmenin değdiği o kadar çok nokta var ki. Yani bir şeyi iyi yapacağım derken çok daha büyük problemlere yol açabilirsiniz. O yüzden projelerin ben kurum kültürüyle uyumlanmasını her zaman söylüyorum. Ama kurum kültürünün, özellikle son dönem söylemlerle, kurum kültürünün çevik olması gerektiğini de söylüyorum. Çünkü diyorum ki siz kurulurken de çevik olmak zorundaydınız. Bugün hiçbir kurum ben hantalım diyerek ne piyasaya girebilir, ne konuşabilir. Bugün hiçbir çalışan yönetici ben hantalım derse kimse onu tercih etmez, kimse onu istemez. Yani diyorum ki yani çeviklik bir talep değil, yeni bir şey değil. Zaten hep çevik olmamız istendi. Bu kültürün bir parçası olmak zorunda. Ha, projelerde başarmak için değişmemiz gereken noktalar varsa buna bir bakmak lazım. Benim şeyim. Yani bir yerde bir şeyleri değiştirmezsek bu projeleri başaramayacağız gibi duruyorsa bence bir bakın diyorum. Bu biraz kendini sorgulamakla ilgili. Çünkü hani kurum kültürü şey değil ya. Onu da ben bir daha altını çizeceğim hazır burada konuşurken. Politika prosedür kurum kültürü demek değil. Politika prosedürün antika değeri yoktur. Yani o yaşlanır, eskir, değiştirirsin. Sadece onu güncel tutmak önemlidir. Yani kurum kültürü içeride bir arada çalışmaktır. Ve projeyi bir arada nasıl başaracağız diye düşünerek başlamaktır diye düşünüyorum.
Peki, ben de birkaç tane tavsiyede bulunayım. Bu kurum kültürünü anlamak açısından. Şöyle bir şey var. Mesela bir ARGE şirketi. Araştırma geliştirme çalışmalarını yapan mühendislerden oluşunu varsayalım. Ve teknik detaya odaklandıklarında şöyle bir şeyi kaçırabilirler. Müşteri istekleri arka plana gidebilir. Bu şimdi aldıkları eğitimin etkisiyle olan bir şey. Yani bizim için önemli olan ürünün tasarımıdır, ürünün teknik özellikleridir derler. Müşterinin bir şey istiyordur, bir ihtiyacı vardır. Ama ne olur o mükemmelliğe ulaşacağız derken müşterinin istekleri arka tarafta kalır. Mesela bu da bir kurum kültürü ve kurum kültüründeki hani paradigmalardan bir tanesi. Çok önemli bir diğer olay, kültürü oluşturan hikaye dediğimiz bir kavram var. Hikaye sonuçta kurum içinde geçmişte yaşanmış, özellikle yöneticilerin bazı olaylar karşısında yaptıkları eylemler, hareketler, söylemler kulaktan kulağa duyula duyula sonraki nesillere aktarılıyor. Bu da kurum kültürünün oluşmasında önemli faktörlerden bir tanesi. Ve bireyler şunu düşünüyorlar artık. Hani yaşanmış bir olay var. O olaya karşı ben böyle dersem bunu yönetici kabul etmez. Çünkü vaktiyle etmemiş. Bu zamanla insanların davranışlarını da otomatikman etkilemeye başlıyor. Veya şu kişiyi çok kızdırırım veya çok sevindiririm gibi söylemler gelişmeye başlıyor. Bu ikinci faktör. Yani insanlar şirketin kurum kültürünü anlamaya çalışırken bu faktörlere bakabilirler. Bir diğer faktör semboller dediğimiz bir şey. Sembol derken mesela çalışanların oturdukları sandalyeler. Mesela yöneticilerin odaları, odaların büyüklüğü, odalarının kendisine özel veya birileriyle paylaşılıyor olması gibi şeyler sembol olarak geçiyor. Bu da kurum kültürünün ilginç özelliklerinden bir tanesi. İki faktör var. güç faktörü. Bu zaten kurum içinde organizasyon yapısından bir miktar bazen değişken. Yani şirketin genel müdürü, şirketin sahibi çok sessiz, sakin bir insanken arada bir yönetici çok sert bir davranış veya tam tersi bir tutum gösteriyor olabilir. Yani çalışanlar patrondan değil ama o aradaki yöneticiden korkuyorlardır. Veya tam tersi patrondan korkuyorlardır ama aradaki yöneticiyi sevdikleri için projede ya da şirketin içinde çalışmaya devam ediyor olabilirler. Buna bağlı olarak tabii ki organizasyon yapısı. Yani hep şunu söylüyoruz, şirkete ilk girdiğinizde, yeni başladığınızda bir işe baktığınız ilk şey organizasyon yapısı. Yani ben çalışan olarak şunu sorarım, patron nasıl bir insan? Cevap olarak da patron çok tatlı bir insan, çok şeker bir insan falan gibi gelebilir. Sonra diğer yöneticileri yukarıdan aşağı sormaya devam ederim. Bu işte bir yerde kişinin şirketi tanımaya çalışması için bir gayret olarak geçiyor. Bir de kontrol sistemleri dediğimiz bir şey var. Yani yaptığınız iş ne kadar detaylı kontrol ediliyor acaba? Kontrol eden arka tarafta bir güç var mı, bir sistem var mı? O kontrol çok etkinse insanların hareket edeceği alan daralıyor. Kontrol biraz daha gevşekse daha geniş. Bu da belki yaratıcılığı etkileyen. Proje bazı çalışmalarda işte prosedürler demin söyledik. Bu prosedürler, talimatlar çok sert bir şekilde konduysa kişiler hareket edemez hale geliyorlar. Bunun için birazcık daha belki esneklik insanlara yaratıcılık açısından bazı avantajlar katacak. Son bir şey daha söyleyeceğim. O da ritüeller. Ben çok eğitimlerde karşılaşıyorum. Katılanlar tabii şimdi artık online eğitimlerde öyle bir şey olmuyor da sınıf eğitimlerinde katılanlar şey diyorlardı. Bizde toplantılar 15 dakika geç başlar. Şimdi hani bunun için ne yapıyorsunuz düzeltmek için? Bir şey yapmıyoruz zaten hani geç başlar. Yani bugün o arkadaş geç kaldıysa yarın da ben geç kalacağım. Bu 15 dakikalık gecikme artık bir ritüel haline gelmiş. Bunu düzenli olarak herkes uyguluyor. Bir fırsatı da bulduğu zaman da kaçırmıyor hatta. Ve düzeltmek için de bir şey yapmıyor işin kötü yanı. Yani bir düzeltelim bu bir problem falan da demiyor. İşte o zaman otomatikman şirket kültürü ortaya çıkmış oluyor. Ben de birkaç maddeyi saydım ki bizi dinleyenler kurum kültürünü anlamak için nelere bakacaklarını bilsinler.
Yani işte genellikle benim de hep işte kurum kültürü ve proje yönetiminde orada bir eleştiri hep ben duymuşum. Yani biz projelerde iyi bir şeyler yapmaya çalışırken kurum kültürü bize engel oluyor ya da ayak bağı oluyor gibi. Yoksa hani kurum kültürü bizi çok destekliyor diyen tarafta zaten bir şey yok söyleyecek ama burada da benim önerim şöyle bir şey olacak. Kurum kültürünün herhangi bir konuda yarattığı bir problem, bir sıkıntı, bir şey varsa lütfen bunu sayısallaştırın. Yani satın alma prosedürü bizi 2 ay geciktiriyor. Çünkü satın almada 3 teklif alınıyor. Firmalarla pazarlık yapılıyor. Yoksa o fiyata alamayacaksınız. Siz eğer 15 günde o satın almayı gerçekleştirecek daha verimli, iyi bir yöntem bulunması gerektiğini düşünüyorsanız o konuya da destek verin. Ama eğer yıllardır bunu yapanlar veya işte sektör çevre firmalarda ya bu işte o firmaları bulmak, görüşmek zaman oluyor, onlara ulaşamıyoruz. Ben hiç kimsenin tembellik kaynaklı bu tip prosedürlerle aksattığını düşünmem. Aksine kurumun geçmişte yaşadığı bir takım problemler yüzünden tekrar gol yememek adına bir şeyleri geliştirdiğini fakat hani tekrar söylemek hani prosedürlerin antika değeri yoktur fakat kurum kültürünün projelere zararı olduğunu düşündüğünüz noktalarda nerede ne kadar zararı olduğunu sayısallaştırırsanız her yönetim kurumun yararına olan şeyde esneyebilir, harekete geçer. Ama ya bu çok kötü lafının hiçbir anlamı yoktur. Biz şu işte şu kadar gecikme ya da şu kadar zarar görüyoruz. Parasal olabilir, süresel olabilir. Proje yönetiminde yapmak istediklerinizle kurum kültürünün ve hatta tüm kurumun nasıl etkileneceğini iyi bir düşünürseniz, çünkü bir şey değiştirmek istiyorsunuz. O değişikliğin nasıl projelerde de biz değişikliklerin etkisini analiz edin diyorsak, siz de kurum kültüründe bir şeyin yanlış ve değişmesi gerektiğini düşünüyorsanız onun bir analizini yaparsınız. Bu konuda bir öneri getirirsiniz. Proje yönetimi konusunda kurum kültürünün ne yönde evrilmesi gerektiğini ki son dönemde Türkiye'de yönetişim anlamında, yapısal anlamda projeler yönde çok değişime giden firmalar, benim de bildiğim firmalar var. Ama bunun kolay olmadığını biliyorlar. Zor bir yolculuk, zahmetli. Ama kurum kültürünün kuruma fayda getirecek seviyede bir şekilde özellikle de projeler tarafından beslenmesi, oradan geri bildirimlerle desteklenmesi çok kıymetli. Ama hani kurum kültürünü suçlayarak kaçmak ya da kurum kültürünü mazeret edinerek hemen kolaya kaçmak doğru bir yaklaşım değil. Yani bir sıkıntımız varsa üzerine gideriz. Bir problem görüyorsak o problemi sayılarla ifade ederiz. Hala o konuda bir ısrar varsa kurum o yönde ilerlemeyi tercih ediyordur. Ve o noktada da kurumlara hükmetmeye çalışmayız. Yani biz istiyoruz diye tüm satın prosedürü değişmeyebilir ama daha çok kazanacaksa, kurum daha çok fayda elde edecekse zaten değiştirir yani. Ama onu birini göstermesi gerekir. Ben problemi söylerim kaçarım da çok doğru bir yaklaşım değil. Titanik'te tayfa değiliz sonuçta.
Evet.
Hani kaptanı uyardık da işte beni takmadı diye kızamayız. Yani gerçek dünyanın gerçekleriyle baktığımız zaman içinde olduğumuz konularda bizim de bir takım fikirler, öneriler getirme gibi bir kapasitemiz var. O konuda katkı sağlayacak eforu da harcayabiliriz diye düşünmüşüm böyle.
Peki, o zaman şunu da söylemekte fayda var. Bazen şirketlerin içinde, o projelerin dahilinde projeleri yönetmeye çalışırken tabii kurum kültürü artık kabullenildiği, sahiplenildiği için çok fazla itiraz etmiyor belki çalışanlar, projelerin içinde olanlar. Burada şeyi de söyleyelim bence. Biz bu konuda danışmanlık yaptığımızda söylemekte bir sakınca görmüyorum. Şirketler bir proje yöneteceği zaman işin yani proje yönetim tarafını nasıl daha hızlandırılabilir, nasıl daha etkin yönetilebilir, planların oluşturulması ve hani kurum kültüründen dolayı bir şeyler zarar uğruyorsa bunları dışarıdan bakan bir göz bazen daha da kolaylaştırabilir. Bu çerçevede Savaş Yakar ve Gökrem Tekin olarak elimizden geleni sergileyebiliriz diye düşünüyorum. Var mı şu anda devam eden böyle bir danışmanlık işi?
Var.
Kurum
Benim şu anda
şirket adı gizli kalsın ama mesela bu kurum kültürünün etkisini görebiliyor musun o şeyde o süreç içinde?
ya tabii ki çünkü ben bütün danışmanlıklarımı önce mevcut süreci analiz ederek başlıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Nerede sıkıntı yaşıyorsunuz? Nerede? İşte bunu neye göre yapıyorsunuz? Ben genellikle hani kurum kültürünü işin temelinde ararım. Yani bunu böyle yapıyorsanız bir şeye dayandırıyor olmanız lazım. İşte orada bir takım prosedürler gündeme gelebiliyor. İşte orada bir takım yaklaşımlar biz bunu böyle yaparızlar çıkabiliyor. Süreci masaya yatırdığımızda bunu daha iyi, basit ve daha böyle çevik nasıl yapabiliriz? Bize faydalı olacak hale daha nasıl getirebiliriz diye baktığımız zaman aslında şeyi görüyoruz. Bazı şeylerde kültürel bariyerler var. Ve o kültürel bariyerler konusunda da benim şöyle bir savunma şeyim var. Bir metaforik bir şeyim var. İşte hani bizler bir cep telefonuna benzetiyorum biz. Bir cep telefonu olarak biz alındığımız zaman içinde bir ayar var. Standart. Fakat biz satın aldıktan sonra bize bir şifre, parmak izi gibi bir şeyle içeri girme yetkisi veriyor. Yani ben artık onun içine girip bir şeyleri değiştirebiliyorum. Fakat başka biri değiştiremez. Zaten o güvenlik, şifre veya parmak izi o işe yarıyor. Şimdi birinin diğerini söyleyerek değiştirebileceğini hiç düşünmedim. Ben diyorum ki ben bir şeyler söylerim ama o parmak izi şifrenizde sizin içeri girip bir şey değiştirmeniz lazım. Siz onu istemezseniz ben buradan sizin telefonunuzu hackleyip giremem ona. Yani öyle bir dünya yok. O yüzden de ben kendi danışmanlıklarımda bu işi böyle yapmanın bize daha çok faydası var kısmını göstermeye çalışıyorum. Onların istemesini, yani bunu değiştirmeyi siz istemezseniz olmaz diyorum. Hani ben diyebilirim onu elma güzel yiyin diye ama sizin ikna olmanız lazım diyorum. Ben zorla kimseye elma yediremem. Böyle bir şey yok dünyada. Ki insanlar çok kolay değişemiyorlar. Evlerindeki bir çekmecenin yerini bile değiştirmek için bayağı bir düşünüyorlar. Hani böyle o çekmeceyi çıkarsam alışkanlıklarım, işte benim şu ana kadar gelen şeylerim ne olacak diye kaygılanıyorlar. Diyorum bu kurumlarda biraz daha zor. Ama diyorum biz değişmeyi istersek daha iyi yönde. Yine benim o konuda şey bir söylemim de var. Bir iddiadır tabii bir. Bunda bilimsel bir gerçekliği yok ama siz bugüne diyorum işte sağlaksanız eğer doğduğunuzdan beri sağ elinizle sol beyninizle geldiniz. Bugün neyseniz, ne başardıysanız, ne yaptıysanız busunuz siz. Fakat diyorum siz şu ana kadar sol eliniz ve sağ beyninizi hiç yeteri kadar kullanmadınız ve oranın potansiyelini bilmiyorsunuz. Belki de sol elinizde çok iyi şiir yazabileceksiniz. Onu bilmiyorsunuz. Çünkü beyninizin diğer tarafını hiç tetiklemediniz. Niye denemiyorsunuz diyorum. Yani bir şeyleri denemek kurumsal anlamda da diyorum ki hani komple bir şeyleri topyekün değiştirmemiz de gerekmiyor ama şunu şöyle deneyerek daha iyi olup olmadığını test ederek erken hatalar yaparak o hatalardan ders çıkararak bir şeyleri daha iyi hale getirebiliriz. Bunu da adım adım yapabiliriz. İlla topyekün tüm şirketi değiştirmek ve benzeri ya hep ya hiç mantığı çok doğru değil.
Evet.
O yüzden yani şu anda dört farklı kurumda bu bakış açısını değiştirmek için özellikle ne olur ne yaparsanız yapın fayda bakış açınız olsun. Biz bir fayda üretmek için, bir değer üretmek için çalışıyoruz. Başka bir şey için değil. Zamanında bütçesinde bitse bir proje istediğiniz değeri üretmediyse bir anlamı yok diyorum. Yani önemli olan biz neyi başarmak istiyorsak onu başarmaktır. O projeyi bir sebeple yapıyoruzdur biz. Bir proje zamanında bitsin diye yapılmaz diyorum bir kere mesela. Öyle bir şey yok. Ya zamanında bitsin diye niye yapılsın diyorum. Ya o diyorum şirketin hedeflerinin stratejilerine bir şey katmak için yapılıyordur. Bu artı şeyleri çoğaltmak, eksi şeyleri azaltmak için. Hani maliyetleri azaltmak, kayıpları azaltmak ama işte kar artırmak, pazarı büyütmek gibi ne bileyim. Diyorum ki biz ne yaparsak yapalım zaten bir projeyi yönetirken bunlara odaklı yapmamız lazım. Bunları yapabilmek için de değişmemiz gerekiyor. Çünkü geçmiş kendini tekrar ettiği zaman başarı çok getirmeyebiliyor. Yani sizin 10 yıl önce çok iyi olan bir deneyiminiz bugün bir işe yaramayabilir. Onun bir garantisi yoktur. Yarayabilirdi ama yaramayabilirdi. Orada şeyi düşünmek lazım. Nasıl yapmalı? Buradaki yöntemimiz nasıl olsa bizim için daha iyi olur. Üstelik bu da tüm kurumdaki çeşitliliği, farklılıkları, kurum kültürüne değerek ama onları kıracak ya da onları böyle ezecek bir şekilde değil. Bu kültürü daha iyi bir hale evriltmek adına ne yaparız? Yoksa şey de doğru değil. Yani sildim bütün buradaki kuralları sıfırdan öyle bir dünyada çok mümkün değil. Biraz masalsı yani bence. Öyle benim. Bugün de epey konuştuk ya. Bayağı
İyi
bakayım.
oldu. Kısaca ben de son olarak kendi deneyimimle ilgili bir şey söyleyeyim. Özellikle ben de danışmanlık yaptığım şirketlerde şunu gözlemliyorum. Yani bütün şirketin yöneticileri, şirketin çalışanları hani o ISO 9000 belgeleri çerçevesinde şirketin kalite standartları belgeleri çerçevesinde şeyleri koyuyorlar, prosedürleri koyuyorlar. Evet, buradan bakınca bu akış mükemmel. Fakat hani bu akışta bir tane yere parmak basayım, şans eseri. Buradaki akışın gerçeğini bana anlatır mısınız dediğimde yani buradan bu girer bu çıkar. Orada kağıtta çok güzel gözüküyor. Ama tam bu girdiği sırada yönetici beni arar bir de şunu ister gibi bir şey olunca ne oluyor ki bu yaşanıyor diye anlatıyorlar. Bu sadece bu kağıt üzerinde böyle bir de başka girdiler de var. Başka istekler de geliyor gibi anda durumda ne oluyor gibi bir sorgulamaya başlayınca şirketin orada gerçekten tek tek bireyler bazında kurum kültürünü anlamaya başlıyorsunuz. Yani bireylerin davranışları ve tabii ki yöneticinin onlardan istediği, onların yaptığı şeylerin o gerçek prosedürlerle tam oturmadığı ve oturmasının da mümkün olmadığı aslında gibi sonuçlar karşımıza çıkıyor. O zaman şunu hep daha net göstermek amacıyla ben de vurguluyorum o çalışmalarda. İçinde bulunduğumuz kurum kültürünün etkisi işte projenin zamanını, maliyetini, kalitesini, riskini etkileyebilir. Hatta bu etkenler bir projenin gecikmesine sebep oluyorsa bunun altını çizerek söylemek lazım. Projesinin yapacağı hiçbir şey yok. Proje yöneticisi sanki başarısızmış gibi yani o gecikmelerden dolayı gözükür. Ve hep şunu söylüyorum ben bir proje yöneticisine eğer üst yönetim sen başarısızsın, geç kalıyorsun, geç kalıyorsun, geç kalıyorsun diye böyle 40 kere söylerse o proje yöneticisi şöyle demeye başlıyor. Evet ben geç kalıyorum, ben geç kalıyorum falan demeye başlıyor. Yani başarısızlığı kabul ediyor. Ve hatta eğitimlerimizde de gelen işte proje yönetimi eğitimlerinde özellikle %80 dedikleri arkadaşlarımızın biz geç kalıyoruz, yetiştiremiyoruz. Bunun arkasında işte devamlı birisinin kendisine sen geç kalıyorsun, sen geç kalıyorsun diye böyle telkin etmesi, o kişinin de inanması, kabullenmesi bu durumu gibi sonuçlar olduğunu görüyoruz. Ama tabii işin içine girdiğimizde organizasyon yapısı, kurum kültürü, dış etkenler, bütün bu faktörlerin bir projenin zamanını, maliyetini etkilediğini gördüklerinde tamam diyorlar, bu bizden demek ki kaynaklanmıyor. Ama bunu dokümante etmezseniz, plana göre sapma miktarının şundan kaynaklandığını yukarıya söylemezseniz başarısız gözükürsünüz her zaman. Bu yüzden projenin burada yine planlamaya önem vermesi ve oluşan sapmaların da sebeplerini çok açık, net bir şekilde zamanda gösterebilmesi gerektiğini inanıyorum.
Benim ilk başta dediğimi biraz senin altını çizdim. Ben yazılan değil de yaşanan neyse odur diye hep söylemeye çalışıyorum. Ve orada da yine bence kurumlar olarak, kurum kültürü olarak kural setleri, prosedürler değil, ilke setlerimizin olması lazım. Biz ilkelerle yönetmeliyiz, prensiplerle yönetmeliyiz. Biz bu böyle yapılır, bu böyle yapılmalıdır ezberine doğru gittikçe çok çabuk eskiyen, veya çok rahat bir sürü istisnayla beraber kendini çürüten kuralların içinde kalıyoruz. İstisnaların tamamını yazmaya çalışırsanız bence prosedür çöp olur zaten. Bütün olasılıkları, bütün ihtimal, her şeyi yazarsanız o 10 bin sayfayı ne kimse okur ne takip edebilir. İlke ve prensiplerden oluşan yapılarla, yani biz satın almanın birden fazla teklif alınarak adil seçimin yapılması konusunda bir prensip getirebilmemiz lazım. Üç tane teklif al, en ucuzunu seç dediğinizde en kaliteliyi ezebiliyorsunuz. Yani orada tabi bu örnek hep satın almadan gitti. Alakası yok tabii. Şu an aklıma geldiği için kimse de kızmasın, hani satın almaya ilişkin özel bir şey de yok. Ama kurum kültürü, ilke ve prensipler etrafında birleşmiş insanlarla projelerin başarılacağı bir ortama dönüşürse anlamlı. Yani o kural, ilke ve prensipleri sahiplendiği zaman insanlar bence çok çok daha iyisini yapacak ki yeni gelen kuşakları da bu konuda çok başarılı görüyorum. Yani çok güzel işler çıkaracaklarını düşünüyorum. Benim de bugün son sözüm bu olsun.
Evet, inşallah. Çok çok
Tamam.
teşekkürler. O
Peki.
zaman bugünlük kapatabilir miyiz?
Kapatalım bence.
Evet. Bir başka
Yine
bir...
ama şeyi söyleyelim.
Pardon.
Yani konuşmamızı istedikleri. Bu arada bir yorum daha vardı. Bence onu da bir sonraki videoda yapmalıyız. Risk konusu. Evet, konuşmalıyız. Projelerde riskler, risk yönetimi ne demek ve benzeri. Bizim eğitimlerde anlattığımız şeyler değil tabii ki. Yani genel yine böyle pratik şeyler. Yorumlarınızı yazarsanız şu konuyu konuşalım, şu konuyu merak ediyorum veya herhangi bir isteğiniz olursa lütfen çekinmeyin yazın.
Evet, ben de şey ekleyeyim o zaman. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi hiç unutmayın diye onu da eklemiş olayım.
Heh.
Bütün YouTuberların yaptığını yapmış
Tamam.
olayım.
Peki o zaman.
Evet. Çok teşekkür
Herkese
ederim.
hoşça kalın diyorum. İyi günler. Güzel günler sizin olsun.
Evet, bir
Hoşça kalın.
sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.